Şehir ve insana hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce Avrupa'nın tanımadığı fakat Osmanlı döneminde İstanbul'da yetişmekte olan lale, sümbül, kuzgun kılıcı, leylak, Hint kamışı ve çınar gibi bazı bitkilerin Avrupa'ya gitmesini sağlayan, Kanuni döneminde Alman İmparatoru'nun elçisi sıfatıyla 8 yıl İstanbul'da yaşamış Busbek'ten bahsedeceğiz. Ardından 17. yüzyıl seyyahlarından Jean-Baptiste Tavernier'in İran'dan dönerken Tokat yakınlarında eşkıyalar tarafından nasıl soyulduğuna dair notlarına kulak vereceğiz. Bu renkli kültürel hususların ardından bir düşünce tartışmasına geçeceğiz. Profesör Doktor İsmail Kara, 2013 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Çağdaş İslam Düşüncesi Seminerleri başlıklı programların birinde şöyle söylüyordu. Şu anda Türkiye'nin en büyük zihni problemi bölünmüş kafalara sahip olmasıdır. Peki ne demek istiyordu? Kendisinden dinleyeceğiz. Programımızın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in vakfe duasının adeta İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu ve Müslümanların hatalarını, kusurlarını özetleyen kısmını kendi sesinden dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Ogier Gislen de Busbek hayli ilginç bir şahsiyet. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Alman İmparatoru'nun elçisi sıfatıyla İstanbul'a gelen Flaman asıllı diplomat. 1554-1562 yılları arasında yaklaşık 8 yıl İstanbul'da görev yapmış. İstanbul'a gönderilişi de şu sebeple olmuş. Alman İmparatorluğu 1551'de Osmanlı Devleti ile anlaşmayı bozarak Transilvanya'yı işgal edince Alman elçisi Malvezzi Rumeli Hisarı'na kapatılmış. Malvezzi buradan 2 yıl sonra hasta bir halde çıkabilmiş. Malvezzi'nin yerine bozuk siyasi durumu yoluna koyması için Busbek İstanbul'a gönderilmiş. Eğitimli, 7 dil bilecek kadar donanımlı, meraklı, araştırmacı bir adam. Tabii bütün elçiler gibi aynı zamanda da istihbaratçı. Onu Melchior Lorish isimli bir ressamın çizdiği portresinden de tanıyoruz. Nasıl bir siması olduğunu biliyoruz yani. Osmanlı onu bir dönem ev hapsinde de tutmuş. İslam Ansiklopedisi'nin Semavi Eyice tarafından yazılmış olan maddesinde verilen bilgiye göre Busbek'in Türkiye tarihi bakımından en değerli eseri Venedik'te bulunduğu sırada dost olduğu Nicolas Michaud'a yazdığı 4 uzun Latince mektup. Busbek İstanbul'da kaldığı süre boyunca Çemberlitaş civarındaki Atik Ali Paşa evkafından olan Elçi Han'ında oturmuştur. Mektuplarında bu han hakkında hayli ayrıntılı bilgiler verir. Osmanlı topraklarına ilk olarak Macaristan'ın Gran yani Estergon şehrinde giren Busbek, Rumeli'nin Türklere ait kısmını boydan boya geçerek 20 Ocak 1555'te İstanbul'a ulaşır. İstanbul, Türklerin örf ve adetleri, devlet ileri gelenleri, saray ahvali hakkında gördüklerini ve duyduklarını anlatır, özellikle Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi olayı üzerinde durur. Busbek ve beraberindekiler 9 Mart'ta Amasya'ya gitmek üzere Üsküdar'a geçerler. Yol üzerinde gördükleri şeylere, köy ve kasabalara dair değerli bilgiler veren Busbek, Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nin yanındaki Augustus Mabedi'nin duvarlarının iç yüzünde Latince, dış yüzünde Grekçe olarak yer alan Roma İmparatoru Augustus'un vasiyetnamesini ilk defa kopya ederek ilim alemine tanıtır. 7 Nisan'da Amasya'ya varan heyet burada Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edilir. Haziran başlarında İstanbul'a dönen Busbek raporunu vermek üzere Viyana'ya hareket eder. Daha sonra tekrar İstanbul'a dönen elçi diğer mektuplarında o devirdeki Türk hayatı hakkında birçok bilgi verir. Bu arada saray entrikaları üzerinde de durur ve özellikle Sadrazam Rüstem Paşa'nın yaptıklarını anlatır. Elçiliği sırasında İstanbul'da çıkan büyük bir veba salgını sırasında Büyükada'ya kaçan Buzbek, heyetin hekimi olan W. Kakuelbi'nin de salgın sırasında hastalanarak öldüğünü de açıklar. Türklerin savaş usulleri hakkındaki bir yazısı ile çeşitli konularda Osmanlı Devleti'ne dair bilgi verdiği başka yazıları ve padişaha Rüstem Paşa'ya yolladığı mektuplar da vardır. Ayrıca 200'den fazla el yazma kitap toplayarak bunları Viyana'ya İmparatorluk Kütüphanesi'ne vermiştir. Hollanda malumunuz laleleriyle meşhur bir ülke. Çiçekçilik sayesinde ciddi bir gelir temin eden bu ülkeye lale tohumlarının İstanbul'dan gittiği ise artık bir sır değil. Türkiye-Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı münasebetiyle yayınlanmış olan Ortak Miras isimli dergide yer alan bir yazıda da Buzbek hakkında ilginç bilgiler verilmiş. Bu yazıdan öğreniyoruz ki sadece lale değil, sümbül, kuzgun kılıcı, leylak, Hint kamışı ve çınar da Avrupa'ya İstanbul'dan gitmiş. At kestanesi ağacına neden bu ismin verildiğini de bu yazıdan öğreniyoruz. Yıl 1561. İstanbul vebanın pençesinde. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine korku ve ölüm hakim. Hali vakti yerinde olsun olmasın, herkes şehirden kaçmaya çalışıyor ve ölümcül hastalığı şehrin surları dışına, uzaklara taşıyor. Bu karışıklık içinde Kanuni Sultan Süleyman'ın özel doktorluğuna kadar yükselen Flaman doktor William Cucklebean, kimseyi ayırmadan hastalara yardım elini uzatıyordu. Ancak bitki ve baharatlar konusunda sahip olduğu derin bilgiye rağmen 34 yaşındaki doktor da bu dehşetli hastalık karşısında çaresizlik içindeydi. Hastalık kısa sürede kendisine de bulaştı ve ülkesine bir daha geri dönemedi. 16. yüzyılda çok sayıda Batı Avrupalı araştırmacı yeni bilgiler edinmeleri amacıyla ülkeleri tarafından dünyanın dört bir yanına gönderiliyordu. William Cucklebean'in birlikte çalıştığı Flaman bilim adamı Ogier van Busbeck de bunlardan biriydi ve Avusturya Kralı 1. Ferdinand tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına gönderilmişti. Cucklebean ve Busbeck İstanbul'da bir yandan çok değerli bilimsel metinler ve el yazmaları toplarken diğer yandan bilinmeyen bitki ve ağaçlar hakkında da araştırmalar yapıyorlardı. Bu bitki ve ağaçların ayrıntılı resimlerini yaptırdılar, tohumlarını ve üzerlerindeki meyveli taze dalları Batı Avrupa'ya gönderdiler. Bunların arasında sümbül, kuzgun kılıcı, leylak, Hint kamışı ve çınar da vardı. Cucklebean'in Praga yerleşen Dr. Pietro Matteolo'ya bir dal beyaz at kestanesi göndermesiyle bu bitki Batı Avrupa'ya ulaşmış oldu. Arkadaşı ve meslektaşının ölümünden sonra Van Busbeck, Cucklebean'in eserinin Avrupa'da yayımlanmasını sağladı. Van Busbeck, Leiden'deki botanik bahçesinin müdürü Carolus Clasius'a da lale tohumları gönderdi. Böylelikle Türkiye'nin milli sembolü Hollanda'ya gitmiş oldu. Beyaz at kestanesinin de aynı yolları kat ederek Hollanda'ya gittiğini pek fazla kimse bilmez. Cucklebean'in ölümünden yaklaşık 450 yıl sonra Leiden'deki botanik bahçesinde muhteşem bir ağacın gölgesindeyiz. Beyaz çiçekli at kestanesi. Bu ağacı günümüzde Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde bulmak mümkün. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beyaz at kestanelerinin hepsi İstanbul'da padişahın bahçesinde bulunan bu ağacın neslinden geliyor. Leiden'deki ağaç 1608 yılında dikildi ve bugün botanik bahçesinde bulunan at kestaneleri doğrudan onun neslinden geliyor. Beyaz at kestanesi özel bakım gerektirmeyen bir ağaç. Işığı ve ısısı pek fazla olmayan az verimli topraklarda dahi yetişiyor. İstanbul'da bu kestaneler nefes darlığı çeken ve bağırsak kurdu olan atlara verilirmiş. Ağaç bu yüzden bu adı almış. Kısa süren hayatına rağmen hem derlediği bilgiler açısından hem de bitki ve ağaçların Türkiye'den Hollanda'ya ve dünyanın dört bir tarafına yayılmasını sağladığından Flaman doktor ve araştırmacı hiç unutulmadı.
Müzik
Kuyruğum, balık ekmek kuyruğum.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Söz Busbeck'in hatıralarından açılmışken Jean-Baptiste Tavernier'in bir hatırasını da nakledelim. Tavernier 1605 Paris doğumlu. 17. yüzyılda yaşamış bir seyyah. Seyahatnamesinde Tokat yakınında İran kervanının Tokat'tan İzmir'e giderken toplandığı yer olan Takıbak'ta nasıl soyulduğunu anlatıyor. Nesi çalınmış? Kirman eyaletinde elde edilen çok değerli koyun yünü balyalarından birisi. Aman koyun yünü çalınsa ne olur canım diye düşünüyorsanız Tavernier o yünün değeri hakkında da bilgi veriyor. Okuyalım. Daha önce Tokat'a yaklaşırken söz ettiğim Takıbak, İran kervanının Tokat'tan İzmir'e giderken çoğunlukla toplandığı yerdir. Ayrıca burası o yörelerde dolaşan ve mesleklerinin erbabı olan eşkıyalar nedeniyle bütün yolun diken üstünde olunması gereken kesimidir. İran seyahatlerimden birinden dönerken bu konuda bir tecrübe yaşadım ve çok dikkatli olma çabalarıma rağmen bana ustaca bir oyun oynamalarını engelleyemedim. 3-4 tüccar hizmetkarlarımızla birlikte öne geçmiş ve bir gün sonra gelecek kervanı beklemek üzere Takıbağ'a gelmiştik. Oraya varır varmaz küçük bir ırmağın kıyısına herkes çadırını kurdurdu. O sırada benim çok sayıda yün balyam vardı. Ben bunlarla çadırımın çevresine sanki ikinci bir sur çektirdim. Sadece bir kişinin geçebileceği bir aralık bıraktırdım. Balyalardan dördünde kurşun kutular içinde 10-12 bin ekü değerinde misk vardı. Ve bu balyaları da çadırıma ve yatağımın başucuna değecek biçimde iç kısma koydurdum. O çok karanlık gecede bizi ziyaret etmekten geri kalmayan eşkıyaları yanıltan da bu oldu. Zira çadırın dışında bulunan ve ilk kuşağı oluşturan balyalar çok keskin misk kokmuştu. Eşkıyalar balyalardan bazılarını çalabilirlerse büyük bir ganimet elde edebileceklerini düşündüler. Oysa balyalar bir iple sıkı sıkıya bağlanmıştı ve bunları hiç gürültü çıkarmadan çözmeleri zordu. Kervan ertesi gün geleceği için kervan muhafızları da yoktu. Derin bir uykuya dalmamı engelleyen şey ise efendilerinin mallarına göstermeleri gereken özeni her zaman göstermeyen hizmetkarlara güvensizliğim. Beni uyandıran hafif gürültüyle birlikte hizmetkarlara kalkmaları ve çadırımın çevresinde bir halka oluşturmaları için bağırdım. Ne var ki birkaç adım ileride yüzü koyun yatmış eşkıyaları karanlıkta seçemedikleri için umursamaz biçimde yeniden uyudular ve amaçlarına ulaşmaları için onlara meydanı boş bıraktılar. Eşkıyalar o kadar ustaca davrandılar ki sonunda iplerini kestikleri iki balyayı alıp gittiler. Sabah olunca hırsızlığı fark ettik. Devecilerden biri hırsızların kaçmış olduğu yolu tahmin ederek bize rehberlik etti. Çok iyi silahlanmış 4-5 adamla hırsızları izledik ve ilk izlerine rastlamamızdan yarım saat sonra onları bulduk. Çok değerli olduğunu sandıkları bu balyalarda yünden başka bir şey bulamamanın yarattığı hayal kırıklığı içinde ve hırsızlıkla suçlanacakları korkusuyla yünleri satmaya cesaret edemedikleri için balyaları yola saçmışlardı. 2-3 mil boyunca çeşitli yerlerde küçük küçük yün yığınları bulduk. Bütün yünleri toplatarak küçük sepetlere koydurdum ve yalnızca 8-10 kilo yün kaybettim. Brokar balyalarını taşıyan tüccarlar geceleri eşkıyaları yaklaştırmamaya büyük özen göstermeli. Zira yüzüstü sürünerek ustaca gelip büyük usturalarla ipleri kesiyor ve kimi zaman balyaların yarısını alıp götürüyorlar. Bu eşkıyaların çaldıkları yünlerin çok değerli olduklarını sanmadıklarını söyledim çünkü ya yünü tanımıyorlardı ya da yün onların hiç işlerine yaramıyordu. Oysa aslında yünler çok ender ve çok güzeldi. Onları İran'dan almıştım ve hiç bu kadar ince yün görmemiş olan Paris'e götürmekteydim. Kimi meraklı ve varlıklı kişiler bu yünlerin elde edildiği yeri öğrenmemi rica ettiler ve 1647'deki 3. seyahatimde İsfahan'da bulunduğum sırada Gurlulardan, başka bir deyişle ateşe tapan eski İranlılardan biriyle karşılaştım. Bana bu yünün bir örneğini gösterdi, nereden geldiğini, kalitesini neye borçlu olduğunu ve bu yünün nasıl korunacağını öğretti. Böylece bu yünlerin büyük bölümünün eskiden Karmania adı verilen Kirman eyaletinde bulunduğuna, en kaliteli olanların eyaletle aynı adı taşıyan kentin yakınındaki dağlardan elde edildiğine, bu bölgedeki koyunların Ocak ayından Mayıs'a kadar taze ot yemeleri durumunda postlarının bütünüyle çıkıp hayvanı çırılçıplak bırakarak sıcak suda derisi soyulan bir süt domuzuna döndüklerine, o kadar ki Fransa'da yapıldığı gibi onların yünlerinin kırkılmasına gerek kalmadığına, koyunlarının yünlerini böyle elde eden mal sahiplerinin yünleri dövdürdüğüne, bu işlem sırasında kalın yünlerin gidip geriye sadece ince yünlerin kaldığına dair bilgileri ondan aldım. Başka bir yere taşımak amacıyla bu yünler istif edildiğinde balyalamadan önce üstlerine tuzlu su atmak gerektiğini ve böylece yünle birlikte böceklerin taşınmasının ve bu böceklerin yünlere zarar vermesinin engelleneceğini de öğrendim. Ne var ki bu yünlerin asla boyanmaması gerektiğini, doğal olarak hemen hemen açık kahverengi ya da kül rengi olduklarını, içlerinde beyaz renkli olanlara çok ender rastlandığını da belirtmek gerekir. Ayrıca hem az bulunmaları sebebiyle hem de müftiler, mollalar ve diğer hukuk adamları kuşaklarında ve namaz kılarken taktıkları takkelerde yalnızca bu beyaz yünü kullandıkları için beyaz olanlar diğerlerinden pahalıdır. Zira bu yünler bu işlevinin dışında Fransa'da kadınların eşarplarını taktıkları gibi boyunların çevresine dolanarak da kullanılmaktadır. Hemen hemen bütün gorlular bu Kirman eyaletine çekilmiştir ve bütün bu yünleri işleyen, ticaretini yapan da gene onlardır. Bu yünlerle İran'da kullanılan kuşakları ve hemen hemen ipekten yapılmışçasına yumuşak ve parlak olan şayaktan kimi küçük eşyaları yaparlar. Bunlardan ilgimi çeken iki parçayı Fransa'ya getirdim ve birini bugün hayatta olmayan ana kraliçeye, diğerini Orleans düşesine sundum.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Profesör Doktor İsmail Kara, 2013 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Çağdaş İslam Düşüncesi Seminerleri başlıklı programların birinde şöyle söylüyordu. Şu anda Türkiye'nin en büyük zihni problemi bölünmüş kafalara sahip olmasıdır. Peki ne demek istiyordu? İsmail Kara'ya göre bunun sebebi modern eğitim sistemine geçilmiş olmasıydı. Çünkü modern eğitim demek batılı tarzda eğitim demekti. İslam dünyasında eğitimin modernleştirilmesi, eğitimin parçalanması demekti. Bir taraftan geleneksel eğitim, medreseler, tekkeler üzerinden devam edecek, diğer taraftan da batılı standartlara uygun bir eğitim devam edecekti. Çünkü modern eğitim, vahye dayalı bilgiyi bilgi olarak kabul etmiyor, İslam'da bilginin sadece akıl ve mantıkla sınırlandırılmasını reddediyordu. Bu, dinle bilim arasındaki çatışmanın kaynağıydı. İsmail Kara bu çatışmanın halen devam ettiğini belirtiyor ve bakalım bu konuda bize neler anlatıyor.
Modern eğitim, yani batılı tarzda eğitim devreye giriyor. İslam dünyasında ilk defa batılı tarzda bir eğitim. Arkadaşlar, batılı tarzda bir eğitim demek aslında bir dünyanın değişmesi demektir. İlim anlayışımız değişecek. Bilgi anlayışınız değişecek. Dünyaya bakışınız değişecek. Eğitimin değişmesi bu demek. Sadece bu da değil. Aslında İslam dünyasında eğitim parçalanacak. İkili bir karaktere bürünecek. Yani bir taraftan geleneksel eğitim devam edecek. Diyelim ki medreseler üzerinden, tekkeler üzerinden. Fakat diğer taraftan batılı standartlara uygun bir eğitim devam edecek. Böylece diyelim ki Osmanlı topraklarında, diyelim ki Mısır'da, diyelim ki İran'da, diyelim ki Hindistan'da kafası farklı çalışan iki tip insan çıkmaya başlayacak. Bakın, bu tartışma bugün Türkiye'de aktüel bir tartışma olarak devam ediyor. Şu anda Türkiye pek tartışmıyor bunları. İşte Cumhuriyet okulları açıldı, iş bitti zannediyor insanlar. Şu anda Türkiye'nin en büyük zihni problemi bölünmüş kafalara sahip olmasıdır. Yani Türkiye bu bölünmüş kafa problemini çözemedi. Tam tersine siyasi hayatımız bu bölünmüşlükleri, siyasi hayatımız, basın hayatımız, entelektüel hayatımız, üniversite hayatımız bu bölünmüşlükleri kuvvetlendirerek varlığını sürdürebiliyor. Yani bu bölünmüşlükleri azaltsa ayakta durması için daha gerçekçi şeyler, daha derin şeyler yapması lazım. Bunun çağdaş İslam düşüncesiyle ne alakası var biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, bilim-din problemi, bilimle din arasındaki problem, isterseniz buna bilim-din çatışması deyin. Bilim-din çatışması dediğimiz problemin ortaya çıkışının merkezi burası. Yani modern eğitim, arkadaşlar, felsefi olarak dinle çatışan bir eğitimdir. Niçin dinle çatışıyor? Modern eğitim dinle çatışır mı? Onun için kaçamak bir kelime olarak, felsefi olarak dedik. Böylece biraz topu taca atmış oluyoruz. Aslında top taca atılacak cinsten değil. Şöyle, arkadaşlar, modern bilim dini kabul etmez. Modern bilim dinin verdiği bilgiyi bilgi olarak kabul etmez. Neyi kabul edecek? Modern bilim felsefi olarak arkadaşlar en yumuşak yorumuna göre din için bu bizim alanımız değil der. En yumuşağı budur. Bu bizim alanımız değil. Yani bu bizim sahamıza girmez. Onunla uğraşsınlar. Bu en yumuşağıdır. 19. yüzyılda aslında bilim felsefesinin tavrı bu değildir. Bilim felsefesinin hakim tavrı dini reddeden bir tavırdır. Dini bilgi kaynağı olarak kabul etmez. İsterseniz vahiy bilgi kaynağı olarak kabul etmez diyelim. Şimdi bakınız, modern bilim özellikle 19. yüzyılda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında bu bilim felsefesinin din meselesine yaklaşımı değişecek. Türkiye'de hala değişmiş sayılmaz. Ama Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası bu anlayış değişecek. Fakat özellikle 19. yüzyıl Avrupa'nın ve Avrupa'nın etkisinde kalan İslam dünyasının yeni eğitim almış insanlarının tabir caizse bilime taptığı yıllardır. Bu bilimin kaynağı arkadaşlar ilahi hiçbir referans tanımaz. İnsan dışında hiçbir referans tanımaz. İnsan aklı ve deney. Bunun dışında kaynak tanımaz. Dolayısıyla arkadaşlar dini bilgi ne olmuş oluyor burada? Bilim alanının tamamen dışında, en yumuşak tabiriyle bu. Aslında bilim alanını muhalefet ettiği, reddettiği bir alan haline gelmiş oluyor. İşte arkadaşlar, batılı standartlara göre ilk teşekkül eden bu modern eğitim çok kısa bir zaman sonra, bizim şimdi din-bilim çatışması dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor ve o gün bugün, bugün dahil yani, o gün bugün çağdaş İslam düşüncesinin tartıştığı en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Şimdi biraz zayıfladı ama yakın senelere kadar, işte diyelim bir Türkiye'de sağcı iktidarların eğitim anlayışına tenkit yönelten gazeteciler yazılarına bakarsanız veya üniversite hocalarının yazılarına bakarsanız şey der, işte bunların kafası bilime kapalıdır. Bunlar ortaçağ kafası. Ne demek istiyor? Yani bilime kapalıdır derken neye atıfla bulunuyor? Söylediği şey, bunların kafası dini bilgi mantığıyla çalışıyor demek istiyor. İşte İmam Hatip okullarını böyle tenkitler yöneltiyor. Efendim, Türkiye'deki işte dini gruplara, muhafazakar gruplara veya sağ iktidarlar zamanında yazılan kitaplara bu tür tenkitler yazılmıştır. Hala da yazılmaktadır. Şimdi arkadaşlar, çağdaş insan düşüncesinin problemi olarak yakıcı soru şu: İslamiyet bilime karşı mıdır, değil midir? İlk tepkiniz ne? İslamiyet bilime karşı değildir. Tabii bu cümlenin böyle kurulacağını biliyoruz. Fakat arkadaşlar, felsefi olarak bu cümle çok problemli bir cümledir. Biraz önce size dedim ki, modern bilim felsefi olarak dini bilgiyi kabul etmez. Bilgi olarak kabul ettiği şey insan aklı ve deneye dayalı olan şeydir. Görülür veya aklen kontrol edilebilir olan şeydir. Dini bilgi buna sığar mı? Yani dini bilgi akılla sınırlandırılabilir mi? Arkadaşlar bakınız, bu İslamiyet bilime aykırı değildir cümlesi. Onun kaynakları ta 3 asır geriye gidiyor. Ve şu anda sanki ben bunu ilk defa söylüyorum kadar canlı ve tehditkar bir cümledir. Bakın, 3 asırdır bu problem çağdaş İslam düşüncesinin en önemli başlıklarından biri olan bu problem önümüzde duruyor. Bu önemli problemi biraz daha şerh etmemiz lazım. Biraz daha bunu anlamaya çalışmamız lazım. İlk söyleyeceğimiz şey şu: arkadaşlar, Hristiyanlık dinle barışmaz, İslamiyet barışır cümlesi felsefi olarak doğru bir cümle değildir. Çünkü modern bilimin karşı çıktığı, felsefi olarak karşı çıktığı din olmak bakımından Hristiyanlıkla İslamiyet arasında bir fark yok. Bunu bir defa çok iyi anlamamız lazım. Biz esas meseleyi değil, çok alt meseleyi tartışıyoruz. Elbette Hristiyanlıkla İslamiyet arasında çok önemli farklılıklar var. Bunda şüphe yok. Bunda hiç şüphe yok. Fakat modern bilimin karşı çıktığı din olmak bakımında İslamiyetle Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm arasında bir fark yok. Çünkü modern bilimin savunduğu şey akıl ve tecrübe dışındaki bilgi, bilimin dayanacağı bilgi olamaz. Dini bilgi olamaz. Hangi dini bilgi? Burada Hristiyanlık, efendim İslamiyet, Yahudilik, Budizm, ne bileyim ben, Taoizm ayrımı yok ya. Böyle bir şey yok. Bu cümle ilmi olarak, felsefi olarak yanlış bir cümledir. Ve fakat arkadaşlar, psikolojik olarak, toplumsal fonksiyonu itibarıyla çok yerinde kurulmuş bir cümledir. Bakınız, bu ayrı bir şey. Yani Batı bilimi, teknolojisi üstünlüğü karşısında ezik duruma düşmüş Müslüman camianın hissiyatını ayakta tutmak, bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Toplumların hissiyatını ayakta tutmak, kişisel olarak da bu çok önemlidir. Yani insan esas itibarıyla hissi olarak yıkıldığı zaman yıkılır. Hissi olarak yıkılmayan bir insanı yıkamazsınız. Hissi olarak yıkılmayan bir toplumu yıkamazsınız. İsterseniz bu hissin yerine bir yukarıda inanç deyin. Yani inanç bunun birkaç basamak yukarısındaki durumudur. Türklerin zaten tarih sahnesinde kalışı da biraz bu hissiyatla alakalı. Mesela bugün Türkiye'de vatandaş Avrupa'dan korkmaz ya. Yani Avrupa Birliği'ne girersek biz orayı fethederiz diye düşünür. Türkiye biraz bu hissiyat sayesinde ayakta duruyor. Bakınız, bu tarafını önemsemek lazım. Bu yüzden bu Hristiyanlık bilime ve akla aykırıdır, İslamiyet bilime ve akla uygundur cümlesinin felsefi bir doğruluğu olmamakla beraber hissi ve toplumsal bir karşılığı, bir fonksiyonu var. Fakat arkadaşlar, problem şu: bu iki fonksiyonu eğitimle uğraşan, yani bu işin ilim ve fikir tarafıyla uğraşan insanların ayırması, ayrı ayrı mütalaa etmesi gerekir. Halbuki bugün Türkiye'de ve İslam dünyasında bu işlerle uğraşan maalesef ilahiyatçılar dahil olmak üzere bu iki şeyi birbirine bilimle uğraşanlar zaten bu bilimle uğraşanlar yani düşünce vesaireyle uğraşmadıkları için teknolojiyle uğraşanlar bunların durumu daha zor, daha problemli. Ben az önce söyledim ya, yani Türkiye'de bilgisayar eğitiminin arkasında mantık eğitimi yok. Onun için işte, Türkiye'deki mühendislik eğitimi böyle. Halbuki bu ikisi arasında çok önemli problemler var. Ben şimdi İlahiyat Fakültesindeki derslerde de bu problemi başka şekilde arkadaşlara anlatıyorum. Diyorum ki, tahtaya yazıyorum hatta. İşte İslam akıl dinidir. Bu cümle size sansürsüz ama ilk tepkinizi söyleyeceksiniz. Üzerine düşündükten sonraki tepki geçerli değil. İslam akıl dinidir cümlesi size sıcak bir cümle olarak mı geliyor? Soğuk bir cümle olarak mı geliyor?
Soğuk.
İlk tepki olarak mı yoksa düşünüyorsunuz da öyle mi diyorsunuz? Peki cümleyi değiştiriyorum. Akıl İslamiyet'i reddeder. Bu cümle nasıl bir cümle? Sever misiniz bu cümleyi yani?
Bu da sıcak sanırım.
Efendim?
Bence bu da sıcak. Güzel geliyor.
Güzel geliyor. Peki. Soruyu değiştireyim ben. Biraz daha hissi bir soru sorayım. İslamiyet'in bilimle barışık olmasını mı tercih edersiniz? Çatışır olmasını mı tercih edersiniz? Aslında bu sorular aynı sorular. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakınız, biz yani hepinizi kendimle eşit kabul ediyorum. Hepimiz eğitim almış insanlarız. Fakat bu konuda bilgilerimiz zaten ne kadar var o şüpheli. Bilgilerimizden ziyade hislerimizle hüküm veriyoruz. Öyle mi değil mi? Peki hislerimizle hüküm vermeyelim mi? Elbette verebiliriz. Yani his, arkadaşlar his insanın hüküm kaynaklarından biridir. Yani şuraya tutarım, serttir derim. Bakın serttir bir hükümdür. Ben bu hükmü veremez miyim? Veririm tabii. Yani gördüm, işte beyazdır derim. Bu da bir histir. Hissi küçümsemeyin. Fakat her şey hisler ibaret değil. Bu bakımdan hissiyat çok önemli. Bir insanın hissiyatı bu inançla da alakalıdır aynı zamanda. Fakat arkadaşlar, hissiyatla yaşamak büyük kalabalıkların işidir. Eğitim almış insanları büyük kalabalıklardan ayıran şey sadece hissiyatla yetinmemesidir. Bunun üstünde çünkü başka kademeler var. Hissiyatın üstünde işte diyelim ki ilim kademesi var. Felsefe kademesi var. Sanat kademesi var. İnanç kademesi var. Din kademesi var. Hatta aşk kademesi var. Bunların hepsinin üstünde belki. Şimdi normal insanlar bir meseleyi sadece hissiyat düzeyinde anlayıp hayatını, bütün ömrünü geçirebilir. Tekrar ediyorum, burada hiçbir problem yok. Problem, ilimle uğraşan, fikirle uğraşan, sanatla uğraşan insanların hissiyat düzeyinde kalmalarıdır. Siyaset bu çok ciddi bir tehlikedir ve konuşma konumuz olan din-bilim çatışması problemi, bu çok önemli bir problemdir. Çağdaş İslam düşüncesinin en önemli başlıklarından biridir. Sadece bu hissiyat düzeyinde ele alınır. Biz İmam Hatip'te okurken, burada benim yaşıma yakın insanlar da var, onlar da işte lisede okurken, Akif merhumun meşhur bir beyti var. Alınız garbın ilmini, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Garbın ilmini alacağız, bir de sanatını. Oradaki sanat güzel sanatlar değil, teknoloji demektir. O yıllarda sanat bugün kullandığımız manada kullanılmazdı. Şimdi Garb'ın ilmini ve sanatını alacağız. Buradaki ilim, hangi ilmini alacağız Garb'ın?
Teknoloji
sanatta.
Yani
bilim, buradaki ilimden kasıt ne? Mesela diyelim bir dini ilimler mi kasıt?
Teolojik ilimler.
Ahlakı mı kasıt mesela? Ahlak ilmini mi kasıt ediyor? Sosyoloji mi kasıt ediyor? Felsefeyi mi kasıt ediyor? Hayır. Bunlar hiçbir değil. Kasıt ettiği şey işte daha önce fen bilimleri denen, bugün pozitif bilimler dediğimiz bilimlerdir. Garb'ın ilmini alacağız, pozitif bilimlerini alacağız ve teknolojisini alacağız. Öbürlerini arkadaşlar dinini, ahlakını, sosyal yaşantısını alacak mıyız?
Onlar da beraber alacağız.
Bakın arkadaşlar, bu konuda da biz hala bu fikri Türkiye'de, yani şey ayrımı yapmıyorum. Efendim, fikri gruplar falan ayrımı yapmadan söylüyorum. Türkiye'de bu fikir, Akif'in dillendirdiği bu fikir hala büyük ölçüde doğru kabul edilen bir fikirdir. Biraz önce konuştuğumuz problemler dolayısıyla. Burada bakınız, modern bilimleri ve teknolojiyi kültürden ve dinden bağımsız olarak düşünüyor. Yani bilim ve teknoloji değer yüklü bir şey değil. Değil mi? Değer yüklü olan şeyleri almaya karşı çıkıyor çünkü. Bilim değer yüklü değil. Teknoloji değer yüklü değil. Arkadaşlar bu çok fukaraca bir anlayıştır. Bakınız, hissiyat olarak buna da prim verebiliriz. Fakat ilmi ve felsefi olarak böyle bir bilim, böyle bir teknoloji yok. Deminden beri ben şeyi söylüyorum. Modern bilim dine karşıdır. Pozitif bilimler, pozitif fizik arkadaşlar. Bugünkü biyoloji, canlıların yaratılışını anlatırken kutsal kitaplardaki bilgiye başvurur mu? Siz başvurursanız bunu meşru görür mü? Peki bu modern bilim nasıl oluyor da nötr oluyor? Modern fizik arkadaşlar taşların Allah korkusundan yuvarlandığını anlayabilir mi yani? En çok anlasa şey diyebilir, yani bu herhalde bir mecazdır diyebilir en yumuşak bir insan. Peşinde koşmak değil, nedensellik onun kanunudur. Mutlak nedensellik, yani yoksa nedensellik her yerde vardır. Dinde de vardır nedensellik. Fakat modern bilimde nedensellik bir kanundur. Onun dışına çıktığımız zaman o ilimle artık işlem yapamazsınız. Mutlak nedensellik. Bakınız, bugün bile üniversite düzeyinde teknolojinin değer yüklü bir şey olduğunu Türkiye'de yaşayan insanlara kolay kolay anlatamazsınız. Bu asırların biriktirerek getirdiği bir şey. Getirdiği bir problemdir. Yani teknoloji dediğiniz şey arkadaşlar bir tabi caizse bir dini imanı var. Değer yüklü bir şey olarak geliyor. Siz bunu istediğiniz gibi kullanamazsınız. Bu mümkün değil ya. Bir papaz için söylenir bu. Bir papaza de bu arada şunu da söyleyeyim. Biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı. Modern bilimlerin gelişmesinde kilisenin çok büyük bir rolü var. Modern bilimin kurucuları arasında papazlar çok önemli bir yere sahiptir. Hem sayısal olarak hem kalite olur. Papaza sormuşlar, demişler ki sen nasıl inanmış bir insan olarak kainattaki bir unsuru aynı zamanda bir deney malzemesi olarak kullanıyorsun. Papaz tabii şeyi anlamış, sorunun zorluğunu. Demiş ki ben laboratuvara girerken papaz cübbemi portmantoya asıyorum. Aslında imanımı ve inançlarımı portmantoya asıyorum diyor.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
İslam dünyası hayli uzun zamandır huzur yüzü görmedi. Müslümanlar dünyanın her tarafında ağır imtihanlardan geçiyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Arafat Vakfe duası aynı zamanda Müslümanların İslam dünyasının hatalarını, kusurlarını, içinde bulundukları durumu da özetleyen tespitleri de ihtiva ediyordu. Onun duasına amin derken hem hangi alanlarda ne halde olduğumuzu gördük hem de kurtuluş yolunu. Şöyle söylüyordu: elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Dünyaya aldandık, hırs ve tamahın girdabında boğulduk. Ailemizi ihmal ettik, evlatlarımıza vakit ayırmadık. Gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Kendimize yabancılaştık, iffetin kıymetini, muttaki ve vera sahibi olmanın önemini anlayamadık, anlatamadık. Zulme seyirci olduk, mazluma hak ettiği desteği veremedik. Malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı senin rızana uygun bir biçimde kullanamadık. Cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Rızkına karşı nankörlük ettik, verdiğine rıza göstermedik, kısmetimizi kabullenmedik. Vakfe duasının o bölümünü hep beraber hatırlayalım.
Ya Rabbel Alemin, elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın büyük duasıyla yalvarıyoruz sana. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden eyleme Allah'ım. Kendine zulmedenlerden eyleme Allah'ım. Hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Rabbimiz, dünyaya aldandık, hırs ve tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz ya Rab. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Bizi hayırlı menzillere kavuştur Allah'ım. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın ya Rab. Rabbimiz, ailelerimizi ihmal ettik. Evlatlarımıza vakit ayıramadık. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbimiz, bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Nesillerimizi namazsız eyleme Allah'ım. Nesillerimizi namazsız eyleme Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık. Sabır timsali Hazreti Eyyub gibi dua ediyoruz, yakarıyoruz sana. Enni messeniyed dur ve ente erhamur rahimin. Şüphesiz ki derde uğradık. Derdimiz var ya Rab. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, gücümüz tükendi. Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı haddi aştı. Yusuf'unun hasretinden gözlerini kaybeden Yakub'un dualarıyla niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû beffî ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ te'lemûn. Kederlerimizi, hüznümüzü ancak sana arz ediyoruz Rabbim. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'ım öğretmesiyle bilirim biliyor, duyuyorsun ya Rab. Sen ümmeti elemden kurtar Allah'ım. zulümden kurtar Allah'ım. Rabbim, kendimize yabancılaştık. İffetin kıymetini, müttaki ve vera sahibi olmanın önemini anlayamadık, anlatamadık. Güzelliğin ve iffetin timsali Yusuf peygamberin yakarışıyla yalvarıyoruz. Tevaffeni muslimen ve elhikna bissalihin. Müslüman olarak ruhlarımızı teslim etmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Müslüman olarak ruhlarımızı teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Salih kullarının arasına bizleri ilhak eyle Allah'ım. Salih kullarının arasına bizleri ilhak eyle Allah'ım. Allah'ım, zulme seyirci olduk. Mazluma hak ettiği desteği vermedik, veremedik. Haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz. Rabbi bime en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimin. Rabbim, bize öyle bir nimet ver ki asla mücrimlere arka çıkmayalım. Asla zalimlerin yanında yer almayalım. Daima mazlumlarla birlikte olmayı nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı senin rızana uygun bir biçimde kullanamadık. Verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazreti Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana. Rabbi evzi'ni en eşkure ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tardah ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Ey Rabbim, bizlere, annelerimize, babalarımıza verdiğin nimetlere şükretmeye, razı olacağın salih ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım, rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle bizi Allah'ım. Rabbim, cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hazreti Yunus'u karanlıklardan aydınlığa çıkaran dua ile yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok. Sen her şeyden münezzehsin. Biz kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Rabbimiz, rızkına karşı nankörlük ettik. Verdiğine rıza gösteremedik. Kısmetimizi kabullenmedik. Kelimetullah Hazreti İsa gibi yalvarıyoruz sana. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines sema tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink verzukna ve ente hayrul razikin. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten engin rızıklar indir. Önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizleri rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın ya Rab. Rabbimiz, Habibi Edib'in, Resul-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan hediye olarak getirdiği dualarla yarvalıyoruz. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana. Unutur da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah'ım. Unutur da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah'ım. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Allah'ım. Rabbimiz, bize taşıyamayacağımız şeyleri yükleme Allah'ım. Va'fu anna, vağfir lena, varhamna, ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Bizleri affet, affeyle, bizleri bağışla, bizlere acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.